İstanbul'a yolculukları başlamıştı başlamasına ama tabii her şey hemen hallolmadı bu cümlelerle birlikte. Hasan, annesini geride o gaddar herifle bir başına bırakamayacağını söyleyip itiraz etmişti dostuna. Mehmet ise ona babasıyla bu konuyu konuşacağına dair söz vermişti. Bununla birlikte onun da kafasına bu iş iyiden iyiye yatmış ve iyice ikna olmuştu. Tabii babası eski babası olsaydı bu işlere hiç yeltenmeden her şey çözülebilirdi ama uzun bir müddettir inzivaya çekildiğinden olsa gerek artık hiçbir şeye karışmaz olmuştu. Bu da zaten Mehmet'in onunla arasındaki derin uçurumun sebeplerinden biriydi. Tabii neden böyle davrandığına dair sebepleri o zamanlar hiç bilmiyordu. Eğer bugünkü gibi bilebilseydi her şeyi, Mehmet yine böyle gözü kara davranabilir miydi kendi bile bilmiyordu. Ertesi gün evde annesi ve babasıyla yemek yerken daha fazla dayanamayıp İstanbul'a gideceğini söyledi. Tam da babası çorbasını içerken denk getirmişti zamanlamasını. Babası içtiği çorbayı yarıda bırakarak yüzüne ters ters baktı bir süre oğlunun. Sonra da sofradan hiçbir şey demeden kalktı ve dışarıya çıktı. O hep böyle garip sayılırdı. Arada bir çok duyarlı bir yapıya bürünür ve bol bol nasihat eder, kimi zamansa tek kelime bile etmeden karşısındakine tavrını koyar ve kızgınlığını bu yolla belli ederdi. Ama asla küfredip bir fiske bile vurmaya yeltenmezdi çocuklarına. Sanki yıllar öncesinde kalmıştı o bütün kızgınlığı ve öfkesi. Küçüklüğünden itibaren yıllardır babasının yazları köyde tarlalarda çalıştığına, kışları ise Erzurum'a ve etraftaki şehirlere uzun sürelerle gittiğine şahit olmuştu. Tabii bu kendini bildi bileli böyleydi. Ondan öncesi ise onun için hala daha büyük bir gizemden öte değildi. Çünkü annesi de bu konu hakkında tek kelime bile etmemeyi tercih ediyordu. Ama babasının gittiği her yerde olağanüstü bir şekilde saygı görmesi ve etraftan duydukları bir şeyleri az çok kafasında oluşturabilmesine yardımcı oluyordu. Osman Han Mavi büyük adam, herkes tarafından saygı duyulan adam. Gün doğduğunda yeniden yaylalara gitmek için hazırlanma vakti de gelmişti. Bu lanet işten ancak kış geldiğinde kurtulabiliyorlardı. O da ayrı bir hikayeydi ya gerçi. Şehirdeki insanlar yaz aylarında nereye tatile gideceklerini düşünürken, Hasan'la Mehmet'e düşen de tam olarak buydu işte. Hangi hayvanın nerede olduğunu kontrol etmek. Onların bu hayattaki yegane amacı neydi tam olarak, Mehmet çoğu zaman anlam veremiyordu. Bir ömür boyu bu işi yapmasını ondan bekleyemezlerdi. Bu kadar dar kalıplara sığdırabilirler miydi kendilerini? Asla. Bu mümkün olamazdı. En azından Mehmet gibiler için kesinlikle mümkün değildi bu. İstanbul'sa büyülü bir güzellikte onları bekleyen. Bir şeyler gün ve gün çağırıyordu onları bu şehre. Kazanma arzusu, güç arzusu ve burada ömürlerinin sonuna dek başaramayacaklarını bildikleri hemen hemen her şey. Bazen babasına tam olarak sırf bu yüzden kızardı. Kendisi Erzurum ve çevresindeki şehir merkezlerinde yıllarca yaşadıktan sonra daha büyük şehir merkezlerine gitmek varken tam tersine hareket etmişti. Bir nevi onları bir şeylerden uzak tutmak istermiş gibi atalarının doğup büyüdüğü yere, yani bu köye mahkum etmişti onları. O yıllarda İstanbul'a büyük bir akının ayak sesleri yeni yeni duyulmaya başlamıştı. Ufak ufak Anadolu'nun dört bir yerinden insanlar taşı toprağa altın diye bu boğazın sarmaladığı inciye göçer olmuştu. Tabii radyosu olan bütün evleri gizli saklı cam aralığından dinleyen bu küçük çocukların da kendilerini bu cazibeye kaptırmamaları mümkün değildi. Oldu olası Mehmet'te herkesten farklı bir liderlik özelliği vardı. Diğerlerinde var olmayan bir şeylerin kendinde var olduğunu iyi biliyordu. Ama bunun tahminlerinin de ötesinde olacağını ve sandığından daha fazla büyük bir görkemle kendisine geri döneceğini asla tahmin dahi edemezdi. Ertesi gün Mehmet ve Hasan hayvan otlatmaktan arta kalan zamanlarında şeytan toplamaya gittiler. Köy ahalisi salyangoz ve sümüklü böceğe şeytan derlerdi. Bunu toplamalarının sebebi ise sağlam bir para getirisi olmasıydı. Özellikle büyük şehirlerde turistik yerlere gelen yabancı turistler tarafından çok tüketildiğinden doğal olarak restoranlar tarafından da bolca alıcı buluyordu. Mehmet ve Hasan içinse bu canlılara bakması bile iğrençti. Bir de yemeği düşünemiyorlardı bile. Hasan bir gün bunun için, "Ya Memo, bu gavurlar ne kadar iğrenç adamlar. La bunlarda hiç mi mide yok?" deyince Mehmet de gülerek, "Oğlum herkes senin milletin gibi maharetli mi? Bu da onların kebabı işte. Hem ne yapsın adamlar? Yemesinler de aç mı kalsınlar?" deyip gülümsemişti. Dağ, taş, ova ova gezip bütün taşların altına baktılar. Bütün kovukların altını oyup buldukları şeytanlarla neredeyse birkaç çuval toplamışlardı çok geçmeden. Yorgunluktan devasa yükseklikteki yaylada çöküp kaldılar. Aşağıyı seyre dalarken, ''Yakında tamamen kış gelecek, yolculuk epey zorlayacak bizi.'' dedi Hasan. ''Geç kalmasak, erken davransak iyi olur.'' ''Doğru diyorsun, bir an önce ayrılsak iyi ederiz.'' diyerek karşılık vermişti Mehmet. Devamında Mehmet, aşağıda otlayan hayvanlarla birleşmiş küçücük görünen insanları seyre daldı. Tam karşılarında duran dağa Kızıldağ derlerdi. Gerçekten de renk inanılmaz bir kızıllıktaydı. Hakkında o kadar çok efsane türetilmişti ki hangisi doğru, hangisi yalan ayırt edemezlerdi. İçi küp küp altınlardan oluştuğunu söyleyenler mi dersin? Bir zamanlar eşkıyaların o dağın mağaralarını kendilerine karargah yaptığını söyleyenler mi? Anlayacağınız bu dağın hakkında binlerce efsane türetilmişti. Çocukken az, ta en tepesine çıkıp minnacık nokta gibi kalan köylerini seyre dalmamışlardı kan kardeş Hasan'la. Bu sıra Hasan da otlayan hayvanları seyre dalmış olacak ki, ''Keşke şu davarlar gibi olsaydık. Yazın gez toz, kışın nahırda nalları tavana dik, yan gelip yat. Ama nerede bizde o şans?'' diyiverdi. Mehmet, Hasan'ın kafasına bir tane şaplak atıp gülümsedi. ''Yeter bu kadar dinlenmek, daha fazla zaman kaybetmeyelim. Zaten geç kaldık kalacağımız kadar.'' deyince, iki çocuk yeniden yaylada koşturmaya ve şeytan aramaya devam ettiler. Esas mesele de bundan sonra başlıyordu aslında bir nevi. Çünkü bunları şehre götürüp alıcılarına, yani lüks restoranlara satmaları gerekecekti. Zaten Mehmet devamlı şehir merkezine gidip burada askeri lojmanlara anasının yaptığı yoğurt, peynir, bal, süt ve diğer süt ürünlerini satıyordu hali hazırda. Yani bir nevi aslında daha küçüklükten tüccarlığa başlamıştı o. Hasan'a hem bunların satışından hem de diğerlerinden kazandıkları gelirleri kırışacaklarını söyledi. Hasan ilk başta bunu kabul etmemişti. Arkadaşının kazandığını ondan almak istemiyordu. Aslında bir nevi yaptığı düpedüz gururdan başka bir şey değildi. Çünkü Mehmet'in de iyi bildiği üzere Hasan'ın da buna fazlasıyla ihtiyacı vardı. Mehmet'in ''Biz kardeşiz, bizde ayrı gayrı olmaz.'' deyip sürdürdüğü ısrarını kıramayacağını iyi bildiğinden mecburen devamında kabullenmek zorunda kalmıştı. Mehmet her ne kadar onun için kardeş ve dosttan öte biri olsa da her şeyden önce baskın karakter konumundaki abi durumundaydı. Arkadaş topluluğunda her daim liderlik özellikleriyle ön plana çıkan o olmuştu. Topladıkları çuvalları ahırlarda zulalayıp gizlediler. Maksatları biraz oyalanıp akşam karanlığı çökmeye yakın gecenin karanlığında kamufle olarak köyden temelli ayrılmaktı. Elbet bir gün geri döneceklerdi. Onları var eden ve onları o yapan yer burasıydı. Bu sadece sevdiğine ufak bir veda buğsesiydi. Buraya bir vefa borçları vardı ve bunu ödemek için sadece doğru zamanın gelmesini bekleyeceklerdi. Ancak nereden bilebilirlerdi ki bu ayrılışları sonsuza kadar sürecek bir vedanın başlangıcıydı aslında doğdukları ve büyüdükleri topraklarına. Eve geri dönmek istemiyorlardı. Yolda onlarla Turgut karşılaşmıştı. Turgut, köyün akranları arasında en güçlü gençlerdendi. Hemen hemen herkes ona saygı duyardı. Ancak gençte garip bir hal vardı. Hayvan otlatmaktan geldiğinden olsa gerek üstü başı kir toz içindeydi. Yine sanki uzun süre koşturmuş gibi soluk soluğa kalmış bir hali vardı. Turgut, şüpheli bir şekilde onları salyangoz toplarken gördüğünü söylemiş ve neden paraya ihtiyaçları olduğunu sormuştu. Ancak beklediği yanıtları Mehmet ve Hasan'dan bulamamıştı. Mehmet ve Hasan ona bir şeyler söylemek, onu da bu işin içine dahil etmek istemiyorlardı. Bu iş fazlasıyla gereksiz bir riske dönüşebilirdi. Turgut para kazanmak için farklı yollar olduğundan bahsediyordu. Ama niçin lazım? Ona göre size para kazandırabilirim. Fazla veya az. Sadece bana söyleyin. Niçin? Mehmet ise ona minnettarlığını gösterip ihtiyaçları olmadığını söylemişti. Turgut onlar için fazlasıyla artı olabilirdi gücü ve kuvvetiyle aslında İstanbul'da. Fakat yine bu özelliğiyle zamanla büyük bir tehdide de dönüşebilirdi. En azından Mehmet için. Öyle ki bir keresinde kimsenin girmeye cesaret edemediği ve olabildiğince hırçın akan bir ırmağa düşen çocuğu bile hiç tereddüt etmeden atlayarak kurtardığı olmuştu. Zaten böyle tehlikeli yerlerde yüzmek onun hep yaptığı şeylerdendi. Devasa bir şekilde coşkun akan nehre gözü kapalı atlar, öbür tarafından çıkmayı ne yapar ne eder ama becerirdi. Ancak buna bir başkasının cesareti olabilir miydi? İşte bu tartışılır bir konuydu. Turgut, onların ne yapmak istediğinin az çok farkına varmıştı. Buralarda bu kadar büyük bir para kazanmak, bu yaştaki çocuklar için tek bir anlama gelirdi. Ama asla onları ailelerine ispiyon edecek de değildi. Onu dahil etmedikleri için kırgındı ama buna cevabı bu olamazdı. Zaten dolaylı olarak yaptığı fazlasıyla onlar için yetecekti. Derken, gecenin karanlığında uzaktan dört nala gelen bir atın ayak sesleri duyuldu. Bu, Hasan'ın babalığından başkası değildi. Üzerlerine doğru son sürat at sürerek geliyordu. Hasan bir anlığına endişe etmişti. Turgut'un bildikleriyle babası aynı karede birleşince bu hiç hayra alamet görünmüyordu. Turgutsa endişeyle ileri doğru kaçmak için atıldı ama beceremedi. Bunun için çok geç kalmıştı. Diğer çocuklar merak içinde ne olup bittiğine bakarken adam elindeki kırbacı bir anda Turgut'un sırtına indirivermişti. Turgut yere düşünce de atından inip iyi bir pataklamaya devam etti yerdeyken. Turgut yalvarıp yakarıyordu. Ama ne dediği pek anlaşılamıyordu. Bu sırada onları ispiyon edip adamın dikkatini o tarafa çekerek kendini kurtarabilirdi. Ama o ısrarla bunu yapmadı. ''Ulan şerefsizin evladı! Zarar vermek için bilerek sürünü benim tarlama sürersin ha! Malını nasıl sokarsın ulan benim tarlama!'' diye öfkeyle dolu bir şekilde bağırıyordu şerif. Çocuk yanlışlıkla oldu dese de yerde tekmelenmeye devam etti. İnkar etti ama yine de kurtulamadı feci şekilde hırpalanmaktan. Bu sırada ''Yeter artık, ben yapmadım diyor, duymadın mı?'' diyerek Mehmet araya girmişti. Turgut'un dik duruşundan etkilenmiş ve ona yardım etme gereği hissetmişti. Böylece adamın dikkati bir anda Mehmet'e yönelmişti. Ama Osman Han mavi faktöründen dolayı olsa gerek, maçası ona dokunmaya yemediğinden burnundan soluyarak Hasan'a döndü bu sefer de. ''Ulan itin en iyi, sen de bu zebani dölleriyle işbirliği yapıyorsun bana karşı he? Hem de benim malıma. Sırf bana olan gerezinden dolayı zarar verebilmek için. Yedirdim içirdim diye. Mükafatını böyle mi veriyorsun lan? Veledi zinan seni.'' Bu sefer inkar etme sırası Hasan'daydı haklı olarak. Çünkü onun bu işte hiçbir dahli yoktu. Ama dayak yemekten o da kurtulamamıştı. Bir ara o kadar feci bir sürece dönüşmüştü ki olay, Mehmet Hasan'ın önüne geçip ona siper olmak zorunda hissetmişti kendini. Adam ona ters ters bakıp bekledi bir süre. ''Çık ulan önümden.'' deyip öfkeyle onu yere savururcasına itip bir köşeye fırlatıp attı. Devamında yerdeki Mehmet'e bakıp bir de ''Dua et babana, yoksa leşini alırlardı elimden.'' deyip gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Eskiden olsa sırf Mehmet'e hakareti ve tavırları yüzünden bile mezarını hazırlaması gerekirdi bu adamın. Fakat o günler çok eskide kalmıştı Mehmet'in babası için. Hasan'ın kolundan tuttuğu gibi yanına alıp sürükleye sürükleye eve götürmeye başladı. Hasan karşı koymaya çalışsa da beceremezdi. Üstelik başını daha fazla belaya sokmak da istemiyordu. Çünkü o da adı gibi biliyordu ki eğer bu fırsatı da heba ederse bir daha asla bu heriften kurtulma şansı olmayacaktı. Geride bıraktığı anacı için üzülüyordu ama Mehmet'ten aldığı annesinin güvende olacağına dair söz onun için yeterli olmuştu. Halbuki bu Mehmet'in arkadaşını teselli ve ikna etmek için söylemek zorunda kaldığı zoraki bir yalandan başka bir şey değildi maalesef. Hatta Hasan bunu ilk duyduğunda annesinin yanına gitmiş ve üzülmemesini, ona da söylendiği gibi bundan sonra rahat edeceğini söylemişti. Zavallı kadıncağız sanki gerçekten böyle bir şey işitmiş gibi o da oğlunu rahatlatmak için onu onaylamıştı. Ana yüreği kendinden çok oğlunun kurtulmasını istiyor gibiydi. Bir nevi evlatları için kendini kurban ediyordu.